Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kariler'den, Muhammed Taki Tasfiyeçi'den, Bakara Suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19 Eylül ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsodi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Azar 1401, Hicri Kameri 28 Rebüsani 1444 ve Miladi Takvimli 23 Kasım 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı devletlerin insan hakları ve ifade özgürlüğündeki çelişkiler ve 8 yıllık kutsal savunma yıllarına bakış isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran devrim muhafızları Irak'ın kuzeyinde ayrılıkçı PAK grubunun üstünü yerle bir ederken Türkiye çevresinde terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. General Gulam Aliyan, İran helikopterleri gece görüş sistemleriyle donatmada başarılı olan 10 ülke arasında olduğunu söyledi. Bağırken'i Batı'nın terörle mücadele ve insan haklarını koruma iddiası samimi değil dedi. Avrupa Troikası İran'ın %60 uranyum zenginleştirmesinden endişeli olduğunu bildirdi. Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan'daki infazlardan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi. Şimdi haberler.
İran devrim muhafızları kara kuvvetleri Irak'ın Kürdistan bölgesindeki PAK ayrılıkçı grubunun karargahını imha etti. Teslim haber ajansına göre devrim muhafızları ordusuna bağlı kara kuvvetleri dün Irak'ın Kürdistan bölgesinde konuşlanmış ayrılıkçı ve terörist gruplara karşı yeni bir saldırı başlattı. Devrim muhafızları kara kuvvetlerinin dünkü saldırılarında Kerkük'ün dış mahallelerinde bölücü terör örgütü PAK'ın karargahı kamikaze İHA'lar ve füzelerle hedef alındı. İslam devrim muhafızları kol ordusuna bağlı kara kuvvetleri İran'ın birçok sınır kentinde güvenlik karşıtı tedbirler alan ayrılıkçı terör gruplarına yönelik yeni saldırılarına 14 Kasım'da başladı. Bölücü teröristlerin Kuzey Irak'taki karargahlarının imhası, Irak, Kürdistan bölgesi yetkililerinin İran karşıtı terör örgütünün faaliyetlerini tasfiye etmek için yasal gerekçelerle gerekli uyarılarda bulunmasının ardından İran'ın meşru ve yasal talebine uygun adım atmaması üzerine başladı. 24 Eylül Cumartesi günü İslam Devrim Muhafızları Irak'ın Kürdistan bölgesindeki ayrılıkçı teröristlere yönelik ateş ve topçu operasyonuna başladı.
İran devrim muhafızları kol ordusu kara kuvvetleri komutanı teröristlerin tehdidini ortadan kaldırmak ve Irak'ın Kürdistan bölgesindeki ayrılıkçı İran karşı terör gruplarına yönelik kara kuvvetleri operasyonlarının sürdürüldüğünü vurgulayarak bölge halkından teröristlere ait karargah ve merkezlerin etrafından uzak durmalarını istedi. Tuğgeneral Muhammed Pakpur salı günü bu gücün Seyyid-i Şühede Hamza Karargahı'nın Irak'ın Kürdistan bölgesindeki teröristlerin merkezlerine yönelik yeni saldırı turu başlattığını bildirdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi. Devrim muhafızları kara kuvvetlerinin son günlerde gerçekleştirdiği füze ve İHA operasyonlarının devamında Irak-Kürt bölgesindeki terör örgütlerine ait karargah ve merkezler füze ve İHA'larla hedef alınmıştır. Irak'ın Kürdistan bölgesinin derinliklerinde bulunan Perd bölgesinde silahlı hainlerin ve uluslararası emperyalistlerin paralı teröristlere ayrıca ölümcül darbe indirilmiştir. İslam Devrimi Kara Kuvvetleri Komutanı ayrıca şöyle dedi. Bugün Kuzeybatı'da son dönemde yaşanan karışıklık ve huzursuzlukların desteklenmesinde rol oynayan ayrılıkçı PAK grubuna ait karargah ve yerler hassas füzelerle hedef alındı ve imha edildi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yayınladığı mesajda İran'da milis güç olarak bilinen besici İran'ın ve İranlıların güçlü ve dokunulmaz kalkanı olarak nitelendirerek besicin düşüncesi güçlü, bağımsız ve müttehit İran'ın küresel ilerlemenin yüce zirvelerine doğru ilerlemesinin garantörüdür dedi. Yine göre tüm General Muhammed Bakri, Besiç Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada şöyle dedi. Besiç Haftası, İslam devriminin büyük mimarı İmam Hümeyni'nin zayıfların besicisini kurma yönündeki tarihi ve stratejik fermanını hatırlatıyor. Besiç, ülkenin çeşitli alanlarında destansı rolüyle devrimin ve İslam toprağının savunulmasıdır. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ayrıca şunları söyledi. İslam İnkılabı'nın en verimli tohumu İranlıların milli birlik ve bütünlüğünün devrim yolunda tecelli etmesi ve devrimin devamlılığının temel direklerinden biridir. Rahmetli İmam Hümeyni 26 Kasım 1979'da Besiç Teşkilatı'nın kurulmasına dair ferman yayınlamıştı.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Şehram İrani, çeşitli tipte gemilerin, uçuş ekipmanlarının ve stratejik silahların yapımında yer alıyoruz ve denizde gücümüzü gösterdik dedi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı İrani, 7 Azer Deniz Kuvvetleri Günü arifesinde düzenlediği basın toplantısında bugün 3 okyanus komutanlığı ve muharebe gruplarımız altında görevdeyiz, deniz taşımacılığının güvenliği için görevler yürütmekteyiz ifadesini kullandı. Tuamiral İrani, ilk defa taarruz helikopteri kullanıyoruz. 2000 kilometreden fazla menzile sahip modern İHA'ları ekliyoruz. Bu da İran donanmasının dünyanın herhangi bir yerinde 2000 kilometreden fazla bir yarı çapa sahip olduğu anlamına geliyor dedi. İran donanması komutanı düzenlediği basın toplantısında ayrıca şöyle dedi. Şimdiye kadar 3 ortak tatbikat yapıldı. Önümüzdeki aylarda Kuzey Hint Okyanusu'nda üye ülkelerin ikili ve çok taraflı ortak tatbikatları yapılacak.
İran ordusu Güneydoğu Bölgesi Komutanı Tuğgeneral Gulam Aliyan, yerli uzmanların çabalarıyla İran helikopterleri gece görüş sistemi donatma konusunda başarılı olan 10 ülke arasında yer alıyor dedi. Bir haber ajansının haberine göre İran İslam Cumhuriyeti ordusunun Güneydoğu'daki bölge komutanı Tuğgeneral Gulam Aliyan, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun yerel güçlerine emeği ve bilgi birikimiyle bugüne kadar 67 bilgi temelli proje sunuldu ve bunlardan 10 tanesi üretildi dedi. Gulam Aliyan, İran uzman kuvvetlerinin en önemli başarısı şimdiye kadar İran'ın bu sisteme sahip olmadığı ve şu anda dünyada sadece 10 ülkenin sahip olduğu helikopterin gece görüş ve gece uçuş sistemini gerçekleştirmesidir. İranlı komutan ayrıca şunları söyledi. Ordu bilgiye dayalı ve uzmanlaşmış yeteneklere ek olarak iş yaratma imkanları sağlamanın yanı sıra istihdam ve girişimcilik alanındaki insanları eğitim ve becerilerle de destekledi.
İran yargı sözcüsü Mesut Setayişi, İran'ın bazı şehirlerinde son zamanlarda çıkan isyanlarda 40 yabancı uyruklunun tutuklandığını duyurdu. Mesut Setayişi salı günü düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son isyanlarda 40 yabancı uyruklunun tutuklandığını belirterek şöyle dedi. İran'ın bazı şehirlerinin sokaklarında görülen görüntüler kendilerine göre kamu güvenliğini bozan, şiddeti teorize eden ve teröristleri donatan ve teşvik eden teröristlerin İran'ın müttefik ve gururlu bir geleceğine yönelik kaotik hayallerini ortaya çıkardı. Son zamanlarda İran'ın bazı şehirlerinde Mehsa Emin'in ölümü bahanesiyle çıkan isyanlar, İran'ın dış düşmanlarının bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine karışmak ve daha fazla kaos ve isyan çıkarmak için bir fırsat olarak kullanmasına neden oldu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Bakır Keli, terörle mücadele ve insan haklarının korunması Batılar açısından samimi değil dedi. Ars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bakır Keli, Tahran'da ASEAN üye devletlerinin büyükelçileri ve siyasi temsilci başkanları ile yaptığı görüşmede Batı'da terörle mücadele ve insan haklarının korunmasının samimi olmadığını, aksine onların dış siyasetlerinin bir kutusu olduğunu belirterek şöyle dedi. Menfaatleri gerektirdiğinde teröre destek veriyorlar, insan haklarını çiğniyorlar. İran Dışişleri Bakanı Siyasi Yardımcısı, Asya ülkeleri arasındaki işbirliği kapasitelerini atıfta bulunarak ASEAN'ın ekonomik işbirliğini geliştirmek için uygun bir kapasite olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti. Ekonomik işbirliği bölgesel istikrar ve barışı kurumsallaştırdı ve yabancıların bölgesel işlere müdahalesini ortadan kaldırdı. ASEAN üye ülkelerinin büyük elçileri ve diplomatları da ikili ve çok taraflı işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptılar ve ASEAN üyeleri ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesinin uzun vadeli istikrarı sağlayacağını belirttiler.
3 Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya dün İran'ın Fordo tesisinde %60 uranyum üretimiyle ilgili endişelerini dile getirdi. 3 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı. İran'ın nükleer programının tırmanmasıyla başa çıkmanın en iyi yolu hakkında uluslararası ortaklarla istişare etmeye devam edeceğiz. İran, İslam Cumhuriyeti, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun kararına tepki olarak %60 oranına kadar zenginleştirilmiş uranyum üretimini arttırdığını bildirdi.
Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya yönelik iddialarını sürdürürken Umman Denizi'nde bir Amerikan petrol tankerine düzenlenen saldırıya İran insansız hava aracının karıştığını iddia etti. İran'a göre Amerikan donanmasının Bahreyn'deki 5. filosu Salı günü, geçen çarşamba günü Umman kıyılarında bir petrol tankerine düzenlenen saldırıda kullanılan insansız hava aracının kalıntılarının Amerika'da incelendikten sonra hava aracının İran'ın Rusya'ya verdiği İHA'lara benzer olduğu ileri sürüldü. Tahran'ın kategorik olarak reddettiği Ukrayna'daki savaşta gerilim tırmanırken Amerikan liderliğindeki Batı aylardır İran karşıtı iddialarda bulunuyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı dün akşam İranlı ve Ukraynalı uzmanların Rusya'nın İran yapımı insansız hava araçları kullanmasına ilişkin bazı yanlış anlamaları çözmek amacıyla bir araya geldiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görüşmeyle ilgili ayrıntılı haber vermedi. Daha önce Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in batılı ülkelerin İran'ın Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya İHA sağladığı yönündeki suçlamalarının asılsız olduğunu ve bununla Ukrayna'ya yasa dışı silah sevkiyatını meşrulaştırmaya çalıştıklarını söylemişti.
Ukrayna ordusunun eski bir askeri NATO'nun 10 Rus esirin idam edilmesine karıştığını açıkladı. Russia Today'in verdiği habere göre Ukrayna ordusunun eski bir askeri 10 Rus savaş esirini infaz eden bu ülkenin askerleri NATO ile yakın işbirliği içinde olan Lvov şehrinde üstlenmiş Tugay'a mensuptur dedi. Bu haberin kaynağı olan asker aynı Tugay'da görev yapıyordu ancak Ukraynalılar babasını idam ettikten sonra Rus ordusuna katıldı.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ile eş zamanlı olarak Dünya Futbol Federasyonu Başkanı'na İran el dokumaz halı hediye edildi. İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası maçları kulisinde FIFA Başkanı'nın resminin nakşedildiği bir İran halısını kendisine hediye etti. Bu halı İran halıda halı dokuma sanatı dahil olmak üzere İran geleneksel sanatlarını tanıtmak amacıyla FIFA Başkanı'na sunuldu.
Katar'da 2022 Dünya Kupası grup aşamasında Brezilya ile Sırbistan arasında oynanacak maçta İranlı hakem Figani düdük çalacak. Yarın 2022 Katar Dünya Kupası'nın grup aşamasında Brezilya ile Sırbistan arasında oynanacak maçta İranlı hakem Ali Rıza Figani düdük çalacak.
Öte yandan FIFA Dünya Kupası'nda C grubunda yer alan Arjantin ve Suudi Arabistan maçında büyük bir sürpriz yaşandı. Arabistan 1-0 geride oldu maçta. İkinci yarıda attığı 2 golle Arjantin'i 2-1 yendi. Öte yandan D grubundaki 2 maçında Fransız ekibi Avustralya ekibini 4-1 mağlup etmeyi başarırken Danimarka ile Tunus arasındaki maç ise golsüz berabere bitti.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulandığını, vatandaşların paniğe kapılması yönünde de uyarıda bulundu.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin etrafında bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceklerini bildirdi. Alman mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında bu açıklamaları yapan Soylu, faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu da Almanya'nın Türkiye için hala önemli bir ortak olduğunu gösteriyor dedi. Soylu, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bakanlığı devralmasından bu yana Türkiye ile tüm sorunları çözmek için yapıcı işbirliği ve ikili müzakere arzusunu dile getirdiğini sözlerine ekledi. Almanya İçişleri Bakanı da basın toplantısında Berlin'in Türkiye ile dayanışmasını tam olarak ifade ettiğini ve ülkenin teröre karşı mücadelesini desteklediğini söyledi.
Dün akşam Kürt milisler Suriye'nin kuzeyinde yer alan Azez kentinde Türkiye ve bu ülkenin çeteleri işgal ettiği mevzileri 7 roketle hedef aldılar. İran'ın El Meyadin kanalına dayanarak verdiği habere göre bu roket saldırısının ardından Türkiye topçusu Halep'in kuzey eteklerindeki Tel Rifat kentini ve Meng askeri havaalanını hedef aldı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti saldırgan Suudi koalisyonunun saldırılarının başlamasından bu yana 4000'den fazla Yemenli çocuğun öldürüldüğünü duyurdu. Sputnik Haber Ajansı'na göre Yemenli çocuklarla ilgili olayları izleyen bir hukuk kuruluşu yayınladığı raporda saldırgan Suudi koalisyonunun son 8 yılda düzenlediği saldırılarda 4017 çocuğun hayatını kaybettiğini, 4588 kişinin de yaralandığını duyurdu. Daha önce insan hakları örgütü İnsaf bu ülkedeki Suudi Amerikan saldırganlarının başlamasından bu yana 8116 Yemenli çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını duyurmuştu.
Ve son haberimiz Birleşmiş Milletler'in insan haklarından sorumlu sözcülerinden biri Suudi Arabistan'daki infazlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Reuters'in haberine göre Birleşmiş Milletler İnsan Haklarından Sorumlu Sözcülerinden Elizabeth Rosen, Suudi Arabistan'da bugün yaşanan infazları derinden esef verici olarak nitelendirerek 10 Kasım 2022'den bu yana Suudi Arabistan'da 17 kişinin idam edildiğini, dolayısıyla dünyanın en çok idam edilen ülke olduğunu ve bu yıl idam edilenlerin sayısının 144 kişiye ulaştığını söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı rehberi baş danışmanı konuşmalarına yönelik tepkisi etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı İslam İnkılabı Rehberi Baş Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili açıklamalarını takdir etti. Hikmet Hacıyev, APA Haber Ajansı'na verdiği demeçte, biz Sayın Ali Ekber Velayeti'nin tarihi, mezhepsel, kültürel ve geleneksel mirasımızla ilgili açıklamalarını ve genel olarak ilişkilerimiz hakkındaki sözlerini olumlu değerlendiriyoruz ve onu takdir ediyoruz dedi. Hacıyev, maalesef son dönemde iki ülke arasında bazı eylemler gerilimleri arttırdı. Biz başlatmadık bu durum, aramızdaki güveni olumsuz etkiledi. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti daima İran ile karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde ilişkileri geliştirmeye meyillidir. Son haftalarda Tahran ile Bakü arasında siyasi ve medya düzeyinde bazı gerilimler yaşanmıştır. İlham Aliyev hükümetinin makamları daha önce de bazı gerilimlere sebebiyet vermişti. Ancak her defasında İran'la ilişkilerini tekrar geliştirmek istendiği ve ilişkilerin normal bir seviyede devam ettirmesi ilan edilmektedir. Hikmet Hacıyev böyle bir açıklamada bulunsa da İlham Aliyev hükümetinin yönetimindeki bazı medya grupları İran ve İslam karşıtı faaliyetlerini sürdürmekteler. Bu Garazkar medya kanalları propagandif çalışmaları çerçevesinde Siyonist rejim İsrail'i Müslüman ve Şii Azerbaycan halkının dostu olarak tanıtıyor. Aynı zamanda İlham Aliyev hükümeti İran'la onlarca güvenlik anlaşması imzalamasına rağmen ırkçı İsrail rejimini İran'la ortak sınıra kadar getirdi ve İran'la sınırdaki toprakların önemli bir bölümünü İsrail'e teslim etti. Aliyev hükümetinin bu eylemlerinin komşu ülkelerin iyi komşuluğu ve dostluk beklentisiyle bağdaşmadığı açıktır. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne saldırmak niyetinde olduğuna dair bazı söylentilerin ortaya çıkmasının ardından ise İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı ve komşu ülkeler işlerinde uzman olan Ali Ekber Velayeti, İran'ın diğer ülkelerle özellikle de komşu ülkelerle olumlu ilişkiler kurma arzusunu vurguladığı bir notta, bütün İran etnik grupları birbirleriyle sıkı bağlara sahiptir. Her İranlı bir Azeri, Kürt, Lor, Mazeni, Gilani ve İsfahanlıdır ve hiç kimse İran etnik gruplarını birbiriyle savaş için kışkırtamaz, onları birbirine düşüremez.
Ali Ekber Velayeti ayrıca İran komşu ülkeleri asla göz dikmez diye vurgu yaptı. Ali Ekber Velayeti notunda şunları da yazdı. Son haftalarda bazıları cehaletten, bazıları garazkarlıktan dolayı İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşmak istediği söylentisini yaydı. Bu İran'a yönelik en korkakça iftiradır. Velayetinin bu duruşu İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına göz dikmediğine vurgu yapmak anlamına geliyor. Çünkü İran böyle bir niyeti olsaydı neden 1991'de bu ülkenin bağımsızlığını tanıdı? İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tanıyan ilk ülkelerden biridir. İran son 30 yılda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemenin yanı sıra her zaman hükümetin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının destekçisi olmuştur. Buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki bazı cahil medya kanalları ve bölgedeki bazı taraflı ülkelerin medyası İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında gelişen ilişkilere karşı yalan propaganda yapmaya devam ediyor ve bu ilişkileri zayıflatmaya ve çöktürmeye çalışıyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Daily Sabah gazetesinde bir köşe yazısında şunları yazmıştı. İran'ın yeni hedefi Azerbaycan Cumhuriyeti'dir. Çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti güçlenirse İranlı Azerilerin Tahran'dan Bakü'ye dönme ihtimali var dedi. Ankara hükümetine bağlı medyadaki bu tür karşı propaganda Tahran ve Bakü arasındaki ilişkilere doğrudan zarar verme girişimi olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle bu medya kesimi bölge medyasında İran karşı propaganda yapmaya devam etmektedir. Bu tür yazıları Bakü medyasında yayınlayarak Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkını kışkırtmak istiyor. Bu bağlamda Ali Ekber Velayeti yazısında şöyle demiştir. Bu asılsız yazı yazan ya bilgisizdir veya bu tür asılsız sözü yanlışlıkla yayınlamış, kendisine bu yönde yanlış bilgi verilmiştir ya da bu tür yazıları yayınlamak için görevlendirilmiştir. Zaten Tahran-Bakü ilişkilerindeki tüm iniş çıkışlara rağmen İran, başta Azerbaycan Cumhuriyeti olmak üzere tüm komşu ülkelere her zaman dostluk eli uzatmakta ve komşu ülkelerle ilişkilerini bir şekilde derinleştirme niyetindedir. Şüphesiz bazı yabancılar hasmane bir yazı yazarak Aras'ın kuzey ve güneyindeki iki İslam ve Şii ülkesi arasındaki ilişkileri zedeleme fırsatı buldukları sürece Tahran ile Bakü arasındaki ilişkilerin genişlemesi ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir. Thank you.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun açıkladığı ilk sonuçlara göre pazar günü düzenlenen erken seçimlerde bu ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev zaferi elde etti. Bu seçim dönemi aslında Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 7. dönemiydi. Daha önce Nursultan Nazarbayev Kazakistan'ın 29 yıllık Cumhurbaşkan döneminde tek kişi olarak görev yapmış, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana ikisi erken olmak üzere 5 seçim düzenlenmiştir. Son 2 seçimin yapılması Kasım Jomart Tokayev'in Cumhurbaşkan döneminde ise seçimlerin ikincisi düzenlenmiştir. Nitekim 2019 yılında Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan Cumhurbaşkanlığından istifa etmesinden sonra bu ülkenin başbakanı ve tam yetkili temsilcisi seçimler aracılığıyla Kasım Jomart Tokayev oldu. Tokayev, Kazakistan'daki nüfuzunu artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaptı. Bu, Tokayev'in 2 yıldan fazla bir süre Kazakistan Cumhurbaşkanı konumunda kalabilmesine ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidebilmesine rağmen oldu. Kazakistan'ın 6. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Tokayev oyların %70'inden fazlasını kazanmıştı. Ancak Kazakistan Cumhurbaşkanı seçimlerinde son zamanlarda yapılan oy sayımına göre mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev bu ülkenin 7. Cumhurbaşkanı seçimlerinde sayılan toplam oy sayısının %81.31'ini kazandı. Bu bağlamda Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Tokayev'in 7 yıl süreyle Kazakistan'ın iş yerinden sorumlu olacağını duyurdu. Aslında 2029 yılına kadar Kasım Jomart Tokayev Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Buna ilaveten Cumhurbaşkanı seçimlerinin bu döneminde ilk kez kadınlar aday olarak seçimlere katılma imkanı buldu. Bu kapsamda Kazakistan'daki sosyal ağ aktivistleri ve Kazak anneler geleceğe giden yolda devlet derneğinden Saltanat Tursun Bekova ve Ulusal Sosyal Hizmetçiler Birliği'nden Karakat Abden olmak üzere 2 Kazak kadın katıldı. Böylece kadınlar da Cumhurbaşkanı seçimlerinin 7. döneminin adayları arasında yer aldı. Kazakistan'da erken Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir diğer önemli özelliği de sandıklarda hiçbir aday seçeneğinin yer almasıydı. Bu seçenek ilk kez seçim pusulalarına dahil edilmiştir.
Tüm bu hususlara rağmen Kazakistan'da bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimler için Kazakistan'a 300'den fazla gözlemci gönderen Batıcı Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Kazakistan'da seçimler hiçbir zaman tam anlamıyla demokratik olmamıştı vurgusu yapmıştı. Batılı kurumların bu tutumları, bu kurumların dar görüşlülüğünü gösterse de Kazakistan'ın siyasi alanına dair bazı gerçeklerden de söz etmektedir. Genel olarak bölgedeki bazı siyasi çevrelerin daha önce öngördüğü gibi Kazakistan'ın mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev, bu ülkede yapılan erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 7. dönemini kesin halk oylarıyla kazandı. Bu kesin zafere ve Tokayev'in kağıt üzerindeki oyların %83'üne ulaşmasına rağmen birçok analist, Kazakistan'ın önceki seçim rekorları göz önüne alındığında Tokayev'in son zaferinin kırılgan ve güvenilmez olduğuna inanıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Haziran 1401, Hicri Kameri 28 Rebiüssani 1444 ve Miladi 23 Kasım 2022 Çarşamba. 117 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Hazer 1284'te iki önde gelen alim ve mücadeleci Ayetullah Behbehani ve Tabatabai meşruta ülkülerinin gerçekleşmesi için ittifak kurdular. Önde gelen özgürlükçü alimlerden ve din adamı Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai İran'da gerçekleşen meşruta inkılabı sırasında bu hareketin önde gelen liderlerdendi ve yine meşruta hareketinin diğer dini liderlerinden olan Ayetullah Seyyid Abdullah Behbehani ile birlikte zalim Gacar hanedanına karşı mücadele yolunda yoğun çaba harcadı. Ayetullah Muhammed Tabatabai Allah yolunda ve İran'ın Müslüman halkının özgürlüğü için cihat hareketine katıldı ve dini ilimler ve marifin yayılması için yüksek zekaya sahip olan öğrenciler yetiştirdi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Hazer 1294'te İran Milli Savunma Komitesi Kum kentinde 1. Dünya Savaşı döneminde kuruldu. Rus ordusunun 1. Dünya Savaşı sırasında İran'a tecavüz etmesi ve Tahran çevresindeki bölgelerde ilerlemesi ve Milli Şura Meclisi'nin feshedilmesi ardından meclis temsilcilerinden bazıları ve ileri gelen din alimleri ve Tahran'daki tüccarlar başkenti Kum'a doğru terk ettiler ve bu kentte Milli Savunma Komitesi'ni kurdular. ...96 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Hazer 1305'te İran'ın önde gelen tar üstadı Gulam Hüseyin Derviş Han vefat etti. Derviş Han olarak ün kazanan Gulam Hüseyin Derviş Han Hicri Şemsi 1251'de Tahran'da dünyaya geldi ve 11 yaşındayken Darülfünun müzik medresesine girdi ve orada müziği öğrendi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Hazer 1378'de İranlı araştırmacı ve mütercim Üstad Muhammed Hasan Lütfi Tebrizi vefat etti. Hicri Şemsi 1298'de Tebriz kentinde dünyaya gelen Tebrizi Almanca, İngilizce ve Fransızcaya vakıftı. Eflatun'un eserleri ve yaşamı ve Rönesans kültürü gibi eserleri kaleme aldı. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Hazer 1395'te İranlı ünlü meddah Selim Müezzinzade vefat etti. Hicri Şemsi 1315'te Erdebil kentinde dünyaya gelen Müezzinzade harikulade sesini kendi ailesinden miras aldı. Müezzinzade yaşamını meddahlık yapmakla geçirdi ve kendi mersiyelerinin kaydedildiği yaklaşık 2500 kaset ve CD piyasaya sürdü. Müezzinzade kendi ses tellerini İmam Hüseyin Aleyhisselam'a vakfettiğini söylemişti. ...806 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Rebiüssani 638'de Müslüman arif ve bilim adamı İbni Arabi lakaplı Ebubekir Muhiddin Muhammed Suriye'nin Şam kentinde vefat etti. Hicri Kameri 560'ta günümüz Endülüs'te dünyaya gelen İbni Arabi o dönemin yaygın olan bilimlerini öğrendi ve sonuçta seyru sülük ve nefis tezkiyesine ulaştı. Tunus, Mekke ve Bağdat ve Halep başlanmak üzere diğer İslami beldelere seferler düzenleyen İbni Arabi gittiği her yerde saygıyla anıldı. ...532 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Rebiüssani 912'de İranlı şair Mirza Şeref Cihan Kazvini İran'ın Kazvin kentinde dünyaya geldi. İran'ın Şiraz kentinde kendi döneminin önde gelen bilim adamı Emir Gıyasiddin nezdinde çeşitli bilimleri öğrendi. Akli ve nakli bilimlerin yanı sıra edebiyat, şiir ve musikide üstad olan Kazvini ahlaki faziletler yüksek bilimsel makamının yanında güçlü bir şair idi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda öne çıkan haber ve başlıkların ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Anayasa değişikliği teklifi seçimden sonra mecliste olacak.
Yeni Asya.
Yargıya neşter yüke son.
Karar.
En çok Eroni'nin ele geçirildiği ülke Türkiye.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 21 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde 40 yıldır hala yürürlükte başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçen yılın ortalarında Cumhur İttifakı anayasayı Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirmek iddiasıyla anayasa değişikliği teklifi hazırlığı içinde girmiş, AK Parti 128, MHP 100 maddelik bir teklif hazırlayıp karşılıklı birbirlerine sunmuştu. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılda bu tekliflerin akıbetini bilen yokken, iki parti bu teklifleri ortak bir metin haline getirip muhalefete sunacaktı ama getire getire iki madde getiriliyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
20 yıllık AKP iktidarları döneminde 12 kez anayasa değişikliğine gidildi. 177 maddesinin 134 hükmünde değişiklik yapıldı. Neredeyse değişmeyen, değiştirilemez 4 madde temel hak ve hürriyetler ve birkaç maddeden ibaret kaldı. 7 Kasım 1982'de kabul eden yürürlükteki anayasa 40. yılına girmesi dolayısıyla mecliste konuşan anayasa hukukçusu İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, anayasada 1987'den 2017'ye kadar 30 yıl süreyle yaklaşık 20 kez değişiklik yapıldığını, bu değişikliklerin birbiriyle çelişen iki ana eksene yöneldiğini anlattı. Birincisinin anayasacılıkta iyileştirme yönünde, ikincisinin ise anayasacılıktan kopma şeklinde olduğunu söylerken, iyileştirmelerin 1987 ile 2004 değişiklikleriyle siyasal uzlaşma yoluyla özgürlükleri pekiştirme ve iktidarı elden geldiğince sınırlama yönünde olduğunu, kopuşun ise 2007-2017 ekseninde yapılan anayasa değişiklikleriyle halk oylaması araçsallaştırılarak kişisel iktidar eşiğine varan değişikliklerinin toplamı olduğunu altını çizdi. 16 Nisan 2017'de oylanan değişikliğin kurumlar, kurallar ve ilkeler bütünlüğü bakımından Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti anayasacılık çizgisinden kopma veya ayrılmayı ifade etme tespitinde bulunan Kaboğlu, hükümet lağvedildi. 1-2 parlamenter rejim sonlandırıldı. Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi delindi. Yargı bağımsızlığının kurumsal güvencesi kaldırıldı. Kişiselleştirilen iktidar hesap vermekten bağışık tutuldu. Dahası devlet, parti, kişi birleşmesi, demokratik siyasal yarışmanın serbest ve eşit işleyişini engelleyerek iktidarın el değiştirme ortam ve koşullarını da zedeledi değerlendirmesi dikkat çekici. Yeni sistemde aksaklıkların her geçen gün ortaya çıkması, iktidar tarafından dahi seslendirilmesi, bu aksaklıkların giderilmesi için anayasanın değişmesi gerektiğini söylemesi, yeni sistemin Türkiye'ye uymadığını gösteriyor. Bu yüzden 6 muhalefet partisi bir araya gelip Şubat'tan bu yana toplantılar yapıyor ve Türkiye'ye daha uygun olan istişareye dayalı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalışmaları yapıyor. Bir taraftan da anayasada değişiklik tekliflerini hazırlıyor ve bu ayın sonunda da açıklanması bekleniyor. Statükoyu savunanlarla demokrat ve hürriyetçi bir anayasa yapılamayacağı 20 yılda görüldü. Yeni sivil, demokrat, hürriyetçi bir anayasa çalışmasını hazırlama konusunda altılı masanın tarihi bir görevi var. 2017'de değiştirilen maddelerin değiştirilmesi yetmez. Baştan sonra tekrar yazılması gerekiyor. Toplumun bütün kesimlerini temsil eden altılı masa bunu yapacak iradeyi ortaya koyabilmelidir.
Remzi Özdemir, 21 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde Borsada Sosyal Medya Fenomen Tehlikesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dündar Altay birkaç yıl önce kaybettiğimiz Türkiye'nin en önemli borsa espekülatörüydü. Borsa tarihinin en önemli isimlerindendi. Duayen borsacı sözü adeta Dündar Altay için söylenmiştir. Dündar Altay'ın her sözü Cumhuriyet altını kadar değerlidir. Herkes ona Dündar Baba diye hitap ederdi. Dündar Baba'nın en önemli sözü borsanın ne zaman riskli olduğunu anlatan sözüdür. Eğer bindiğin taksici, alışverişe gittiğin kasap ve hatta vapurda hiç tanımadığın biri sana borsadan bahsediyorsa o borsadan kaçma vakti gelmiştir diyen yazar yazısına devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Gelelim bugüne ve bizim borsaya. Dünyanın yıkıldığı bir dönemde bile yükselen ve yoldaki taksicinin hisse tavsiye ettiği bir borsamız var artık. 2020 yılının başında sadece 2 lira olan hisse senedi 180 liraya kadar yükseldi. 4 lira olan banka hisse senedi 15 lira oldu. Daha birçok hisse senedinin artış oranı yüzlerle değil binlerle ölçülüyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, görülmeyen bizim borsamızda. Ben bugün borsa göçecek, kaçacak ya da patlayacak diye yorum yapmayacağım. Borsadaki büyük tehlikeden bahsetmek istiyorum. Borsada sosyal medya fenomen tehlikesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle Twitter ve Telegram'da yüz binlerce takipçisi olan fenomenlerin yazdığı hisseler binlerce kişi tarafından gözü kapalı alınıyor. Yatırım tavsiyesi değildir diye başlayan sosyal medya fenomenleri sözde teknik yaparak %300-500 prim yapmış hisseleri pazarlıyor. Bu fenomenleri eskiden spekülatörler kullanırdı, şimdi bazı kötü niyetli şirket sahipleri. Evet, borsada bazı şirket patronları bu sosyal medya fenomenlerini kullanarak hisselerini yükseltiyor. Kimisi patlayan piyasa değerine güvenerek hisseye dönüşebilir tahvil ihracı yapıyor, kimisi ise hisse fiyatının anormal fiyata ulaşmasından sonra borsada satış yapıyor. Şu anda piyasada etkili olan 500 kadar sosyal medya fenomeni var. Bunların bazıları kendi adlarıyla yorum yaparken bazıları VPN kullanarak farklı isimle yazıp çiziyor. 2 liradan 180 liraya yükselen bir hisse senedini 500 lira olacak diye yazan, bu sosyal medya fenomenlerine inanan, hisse senedi alan o kadar çok yatırımcı var ki. Geçen hafta 2 hisse senedi tavan oldu. 2 günde %20 değer kaybetti. Binlerce küçük yatırımcı feryat etti. Siyasi irade halkı dolar almamaları için borsaya yönlendiriyor ama orada o kadar büyük tehlike var ki küçük yatırımcı borsa tarihinin en büyük tokadını yiyebilir.
Tahran Radyosu.
Yıldıray Oğur, 21 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde 2002'deki AK Parti 20 yıl sonra hala muhalefette başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünyada köklü dönüşümler yaşanırken Türkiye zamanını ve enerjisini iç meselelere ulaşarak tüketmektedir. 50 yılı aşan çok farklı siyaset tecrübesine rağmen yeterince demokratikleşemeyen temel hak ve özgürlüklerin tam olarak kullanılmadığı ülkeler arasında yer almaktadır. Kamu yönetiminde yolsuzluk ve siyasal çürüme bakımından ülkemiz ön sıralarda yer almaktadır. Ülke iç ve dış yatırımcılar açısından cazibesini kaybetmiş. Bunun sonucunda Türkiye ürkütücü boyutlarda mali ve beşeri sermaye kaybına uğramıştır diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu paragraf nereden alınmış olabilir? altılı masanın son toplantısından sonra yayınlandığı bildiriden, muhalefet partilerinden birinin hazırladığı seçim beyannamesinden, muhalif bir gazetedeki bir köşe yazısından, yeni kurulan bir partinin parti programından. Sonuncu biraz yaklaştı ama 20 yıllık gecikmeyle. Paragraf 20 yıl önce, yani yeni kurulan AK Parti'nin girdiği ilk seçim olan 2002 seçimleri için hazırlanan seçim beyannamesinin sunuş bölümünden. Seçim beyannamesindeki bu iç açıcı olmayan Türkiye fotoğrafı seçimlerden sonra kurulan ilk AK Parti hükümetinin hükümet programının da girişinde aynen yer almıştı. Ama trajediye bakın ki bu Türkiye fotoğrafı 20 yıl sonra güncelliğini ve tazeliğini koruyor. AK Parti 3 Kasım 2002'de yapılan seçimle tek başına iktidara geldi. 18 Kasım 2002'de ilk AK Parti hükümeti Abdullah Gül Başbakanlığında kuruldu. İlk hükümet programında bu berbat Türkiye fotoğrafına karşı hedeflenen Türkiye vizyonu şöyle tarif edilmiş: ekonomik refah nimetlerini adaletle dağıtan yoksulluk ve yolsuzluğun ortadan kaldırıldığı, insanlarımızın barış ve refah içinde özgürce yaşadığı, çağdaş dünyayla bütünleşmiş, farklılıkların çatışma unsuru olarak değil, zenginlik kaynağı olarak görüldüğü itibarlı, demokratik, dinamik bir Türkiye vizyonu hayata geçirecektir. AK Parti'nin 2002 seçim beyannamesinde hukuk ve özgürlükler bahsindeki şu paragraf da güncelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş görünüyor. Partimiz hukuku korkutmanın ve cezalandırmanın değil, adaleti sağlamanın aracı olarak görmektedir. Mevzuatımızdaki yasakçı hükümler nedeniyle ülkemiz hukuk devletinden çok kanun devleti görüntüsü vermektedir. Türkiye kanunlarını hukuka, hukukunu evrensel adalet ve insan hakları esaslarına dayandırarak temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sınırlayan yasakçı hukuk sistemini değiştirerek gerçek anlamda hukuk devleti olacak ve uluslararası camiada saygın bir yer kazanacaktır. AK Parti'nin 2002'deki seçim beyannamesini hazırlayan isimlerin neredeyse tamamı artık AK Parti içinde değil. Bu çalışmaların başında olan Beşir Atalay, Ali Babacan gibi isimler muhalif. Murat Mercan, Amerikan Büyükelçisi, AK Parti'nin ilk kabinesinde yer alan 25 bakandan hayatta olanlardan 12'si bugün AK Parti'ye muhalif, bazıları muhalif partilerde yer alıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batılı devletlerin insan hakları ve ifade özgürlüğündeki çelişkili standartları.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere son günlerde Avrupa Birliği, İran'ın yıllardan beri İngilizce yayın yapan Press TV kanalına yaptırım kararı aldı. Bu sohbetimizde Avrupa Birliği tarafından alınan bu kararın insan hakları ve ifade özgürlüğünü savunma konusunda batılı hükümetlerin çelişkili standartlarını ele alacağız.
Son iki ayda İran'da yaşanan olaylar Avrupa hükümetlerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne tehdit savurmak ve yaptırım uygulama bağlamına adım atmalarına fırsat oluşturdu. Avrupa Birliği 14 Kasım Pazartesi günü Dışişleri Bakanları oturumunda barışçıl gösterilere karşı şiddet kullanma olarak adlandırdığı bahaneyle İran'da 29 kişi ve 3 kuruma yaptırım kararı aldı. Yaptırım kararı alınan kurumlar arasında İran'ın Press TV kanalı da var. İngilizce yayın yapan Press TV'ye yaptırım kararı Avrupa hükümetlerinin bazı İranlı kişi ve kurumlara uyguladığı yaptırım bahanelerinin yalan mahiyetini gösteriyor.
Eğer Avrupa ülkeleri İran'da insan hakları durumundan endişe ediyorlarsa, İran'da gerçekleri yansıtmaya çalışan medyaya neden yaptırım uyguluyorlar? Her ülkede memnuniyetsizlikler ve huzursuzluklar yaşanıyor. Aynı Avrupa ülkelerinde gösteri düzenlenmeyen tek bir gün bile geçmiyor. Yapılan gösterilerin birçoğunda ise polis güçleri ve göstericiler arasında arbede ve hatta çatışma ve şiddet yaşanıyor. Fakat Avrupa ülkeleri her zaman İran'da yaşanan gelişmeleri güvenlik meseleleriyle bağdaştırmaya ve insan haklarını savunma adıyla ülkedeki huzursuzlukları kışkırtmaya çalışmıştır.
Batılı ülkeler İslam İnkılabı'nın 1979 yılında zafere kavuştuğundan itibaren İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı derin kin ve düşmanlık güttüler. Onlar kapsamlı ve istibdat karşıtı bir inkılabın ardından halkın oylarıyla yeni kurulan İslam Cumhuriyeti nizamını devirmek için her eyleme başvurdular. Bu bağlamda Batı ülkeleri İslam İnkılabı karşıtı tüm kişi ve akımları desteklediler. Onlar için inkılap karşıtı destekledikleri grubun faaliyetleri ve İran halkına kör saldırılar yaparak onları şehit edip etmediği bile önem taşımıyordu. Onlar için önemli olan tek şey sadece o grupların İslam Cumhuriyeti nizamına karşı olmalıydı.
Batı hükümetleri 12 Şubat 1979 tarihinden itibaren, yani tam da İslam İnkılabı'nın zafere kavuştuğu günün ertesi gününden beri ayrılıkçı ve saltanat yanlısı gruplarla kapsamlı işbirliğine başladılar. İran'ın sınır eyaletleri kargaşa ve bölücülük merkezlerine dönüştü. Batılı hükümetlerin İslam İnkılabı ile kin ve nefretlerinin doruğu ise onların sözde halkın mücahitleri grubu olan münafıkları desteklemeleridir. İran'da sıradan vatandaşlardan önemli siyasi yetkililere kadar 17 bini aşkın yurttaşı şehit eden bu terör örgütünün ana üssü ise Fransa'dır. Her yılda münafıklar terör örgütü Batı hükümetlerin paraları ve bazı Amerikan ve Avrupalı siyasi çevrelerin katılımı ile toplantılar düzenliyor.
Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron devletinin İran'a karşı teröristleri destekleme bağlamındaki karnesiyle İran'da özgürlüğü savunduğunu iddia ediyor. İran'da özgürlüğü savunduklarına iddia eden Amerika ve Avrupa ülkelerin teröristleri destekleri İran'la kısıtlı kalmıyor. Irak'ın diktatörü Saddam herkes tarafından bilinen bir isimdir. Saddam da Irak ve İran halklarına karşı hiçbir cinayetten geri kalmadı. İlginç olan ise halihazırda Saddam rejimini devirdiğini iddia eden Amerika ve Avrupalı ülkeler onun İran'a saldırmak için en çok kışkırtan taraf oldukları ve onun 80 ve 90'lı yıllarda iktidarda kalmasına yardım eden ülkelerdi.
Amerika ve Avrupa ülkeleri Saddam'ın İran'a dayattığı 8 yıllık savaş yıllarında Irak Baas rejimini en çok maddi ve askeri yardımlarda bizzat bulunanlardı. Avrupalı ülkeler ellerindeki her türlü modern silahı Saddam rejimine sağlıyorlar. Tabii ki bu silah ve askeri yardımların hiçbir sınırı yoktu. Fransızlar Fars Körfezi'nde İran petrol tankerlerini hedef alınması için Saddam rejimine süper etandart savaş uçakları verirken Almanya ve Hollanda'da çeşitli yasak kimyasal silahlar ayrıca kimyasal silahların yapımı için ham maddeleri sağlıyorlardı.
Şimdi Almanya Şansölyesi ve Dışişleri Bakanı İran'da özgürlük yanlısı olduklarını iddia ederken Almanya Federal Merkez Parlamentosu Bundestag ise İran'a karşı bir takım yaptırım kararları aldı. Bundestag İran'a baskı uygulama bağlamında insan hakları bahanesiyle 25 maddelik bir tasarıyı Almanya'nın Saddam rejimine 6000 kimyasal bomba vererek İran'ın savunmasız halkına 242 kimyasal saldırının düzenlenmesindeki rolü tarih belleğinden silinmediği bir ortamda onaylıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise birkaç gün önce paylaştığı tweet mesajında Avrupa'nın İran'a karşı bir sonraki yaptırım paketi üzerinde çalıştığını duyurdu. Baerbock, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran ile ilgili özel bir oturum düzenlemeye çalıştıklarını vurguladı.
Almanya parlamentosu ve hükümeti Saddam rejimi döneminde Irak Baas Partisi'nin dayattığı 8 yıllık savaşta İran halkına ve bizzat Irak'ın kuzeyinde yaşayanlara karşı en büyük insan hakları cinayetlerini işlerken ona destek sağladıkları bir ortamda İran halkını desteklediklerini iddia ediyor. Almanya'nın Saddam rejimine hediye ettiği kimyasal silahlarla direkt olarak en az 17 bin insanın şehit olmasına sebep oldular. Böylece kendi kimyasal silahlarının sonuçları ve insan üzerine geride bıraktığı hasarları da incelemiş oldular. Başka bir ifade ile Saddam rejimi tarafından gerçekleşen kimyasal saldırılarda desteklediklerini iddia eden İran halkını adeta kobay olarak kullandılar.
Irak Baas rejiminin bu saldırılarında en az 127 bin İranlı asker ve sivil insanı çeşitli zehirli gazları solumakla yaralandılar. Bu yaralılardan bazıları tedavi için Irak'a bu silahları sağlayan başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderildi. Zira ürettikleri silahların ilaçları da onların tek elindeydi. Yapılan son araştırmalara göre Saddam rejiminin savaş makinesini kimyasal silahlarla donatan 445 batılı firmadan birçoğu Alman firmasıydı. Üstelik kimyasal silah satmakla yetinmeyerek kimyasal silahları İran halkına karşı kullanmak üzere Iraklı askerleri de bu bağlamda eğitim veriyorlardı.
Hiç şüphesiz kimyasal saldırıların en acımasız yönü bu silahları savunmasız sivil insanlara karşı kullanmaktır. Bu bağlamda yaşanan korkunç cinayetlerden biri olarak tarihe geçen muhakkak İran'ın Serdeş kentine yapılan saldırı ve Irak'ın Halepçe katliamıdır. 2021 Haziran ayında İran'ın eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Saddam rejiminin İran'ın Serdeş kentine yaptığı kimyasal saldırısının 34. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı.
Tahran Radyosu.
Zarif mesajında Serdeşt olayının günümüz dünyasında sivillere ve yerleşim alanlarına karşı kimyasal silah kullanımının bir simgesi olduğunu belirterek şöyle yazdı. Değerli kimyasal savaş kurbanlarımız iki kez bazı batılı devletlerin insanlık dışı politikalarının mağduru oldu. Birinci sefer batılı şirketler Saddam rejimine kimyasal madde ve kimyasal silah teknolojisi sağladığında ve onların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcileri de Saddam'ın işlediği cinayetlere sessiz kalıp göz yumarak onun askerler ve sivillere karşı kimyasal silah kullanma konusunda özgürce hareket etmesini sağladığı zaman. İkinci seferde en acımasız insanlık karşıtı yaptırımların uygulandığı Trump döneminde acılarını hafifletecek tıbbi ilaç ve sağlık ekipmanlarının aziz kimyasal savaş kurbanlarımıza ulaşmasını engellemelerinde. Böylece Günümüzde İran'da insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin cinayetleri İran halkına karşı hala devam ediyor.
Irak'ın Birleşmiş Milletler'e sahip olduğu silahlarla ilgili 12 bin sayfalık raporu Berlin adında Almanya ile ilgili ilginç ve bir o kadar da dikkate değer konular içeriyor. Söz konusu raporda Irak ve Alman askeri firmalar arasında nasıl bir askeri anlaşmaların sağlandığı belirtiliyor. Tagesschau gazetesinin bazı gizli bölümlerini yayınladığı raporda Almanya'da Saddam rejiminin silah cephaneliklerini dolduran en önemli firmaların adları geçiyor. Bir süre sonra Uluslararası Lahey Adalet Divanı Saddam rejiminin kimyasal cinayetlerini insanlığa karşı soykırım ilan etti. Fakat Avrupa ülkeleri özellikle de Almanya'nın Saddam rejimini kimyasal silahlarla donatmasına hiç değinmedi. Söz konusu raporda Daimler, Mann, Siemens, Benz ve diğer çok firmaların adı geçiyor.
...1977'den beri Irak'la işbirliği yapan Karl Club şirketi Bağdat'taki iki ana böcek ilacı ve deterjan fabrikasının donatılmasından sorumluydu. Irak'ın Birleşmiş Milletler'e sunduğu 12 bin sayfalık raporda firmanın adı Irak'ın kimyasal ve silah programının en büyük tedarikçilerinden biri olarak geçiyor. Karl Club şirketi Ahmed Ali Muhammed İsa Madar ve Gazi adlı 6 ayrı kimyasal silah üretim hattı oluşturdu. İlki 1983 yılında inşa edilen bu hasların sonuncusu da 1986 yılında tamamlandı. Bu fabrikalarda hardal gazı ve hidrojen siyanür olan hidrosiyanik asitten sarin ve tavun sinir gazlarına kadar birçok kimyasal madde üretimi yapılıyordu.
Irak'ın Birleşmiş Milletler'e sunduğu 12 bin sayfalık raporuna göre Irak'a sarin sinir gazı alanın en büyük kimyasal madde tedarikçilerinden biri de Perflik firmasıydı. Karl Kluf ve Pilot Plant Irak'ta 6 ayrı kimya fabrikasına milyonlarca dolarlık ekipman satışı ve bakımı yaptı ve bu ülkeye sinir gazını genişletmek ve Irak Sanayi ve Askeri Sanayi Bakanlığı'nı desteklemek için gelişmiş laboratuvarlar sağladılar. İran'a dayatılan savaş sırasında Frankfurter Allgemeine gazetesi tarafından Irak'ın savaş bölgelerine gönderilen muhabiri ünlü Edo Olfgat, Alman makamlarının bu gazları İran'a karşı kullanmak için Saddam'a vermekten çok memnun olduklarını yazdı.
Almanya devleti İran ve Irak halkından binlercesinin katliam edilmesinde Saddam'ın suç ortağı olduğu halde bugün İran'da kadın haklarını savunduğunu iddia ediyor. Halbuki Avrupalı devletleri insan haklarına bir propaganda malzemesi olarak bakıyorlar. Almanya ve Avrupalı müttefikleri neden Amerika ve Avrupa silahları ile katliam edilen Yemenli kadın ve çocukların durumundan endişe etmiyorlar? Avrupalı devletler İran gelişmeleri ile ilgili gerçekleri ters göstererek İran'a karşı bir medya savaşı ve propagandası yürütüyorlar. Hiç şüphesiz bugünlerde geçer ve gerçekler sonsuza kadar kara bulutların arkasında kalmaz.
Değerli dinleyiciler, Batılı devletlerin insan hakları ve ifade özgürlüğündeki çelişkili standartları konusunda ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Değerli dinleyiciler, Farklı Bir Açıdan 8 Yıllık Kutsal Savunma Yılları isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde 8 yıllık savaştaki İranlı mücahitlerin ihlası ve imanı ile ilgili konuşacağız.
Önceki iki bölümde İran İslam Cumhuriyeti'ne empoze edilen 8 yıllık savaşın büyük komutanlarından ve dahilerinden olan Hasan Bakri'den bahsetmiştik. Hasan Bakri, ahlaki karakter, ahlak ve komutanlık gücü olmak üzere farklı açıdan özel bir şahsiyetti. İran'ın askeri istihbaratının beyni, savunma dehası, büyük savaş stratejisi olsa da en çok Allah'a inanır ve imaniyle zaferi kazanmayı düşünürdü. Tam bir zekaya ve dehaya sahip ve öz İslam'dan türetilen bir görüşe göre hareket eden Bakri, savaş yönetimi için akılcılığın yeniden canlandırılmasının belirli bir temele dayanması gerektiğini ve bu temelin ilahi inanç olduğuna dikkat çekti. Bu konu bir zamanlar İran'daki savaş üniversitelerinde öğretim görevlisi olan Amerikanların rasyonelitesinin ve onların savaş danışmanlarının neden olduğu rasyonalite meselesine dikkat edilmemesi gerektiği öne çıktı. Bu konuyu açıklayan Bakri, moral, motivasyon, iman ve Allah'a tevekkül bunların yerine geçsin. Çünkü silahlı ve mümin kuvvetlerimiz kafir düşmana saldırmaya karar verdiklerinde Allah'a güvenirler ve ölümü şehadet aşkıyla karşılarlar. Eminiz ki ya zafer ya şehadet nasipleri olacaktır, dedi.
Hasan Bakri, komuta ettiği kısa dönemde büyük başarılar elde etmiş ve bu önemli ve etkili ilahi stratejiye güvenerek, yani inanca güvenerek ve onu merkeze alarak başarılı harekatlar tasarlamayı ve uygulamayı başarmıştır. Düşman başka bir mekanda hesap yapıyor olsa da, analiz yapsa da ve tasarlamalar yapsa da bu yeni düşünceyle karşı karşıya kaldığında tamamen çaresiz kaldı. Şehit Bakri'nin yol arkadaşı General Fethullah Caferi şöyle diyor. Iraklı savaş esirleri İran cephesinde bizim için bilinmeyen bir fenomen olduğunu söylediler. Tüm operasyonlarımız Bağdat'taki Elbekr Üniversitesi tarafından kontrol edilirdi. Hasan Bakri'nin onlara operasyonumuzu kimin tasarladığını düşünüyorsunuz diye sorduğunu hatırlıyorum. Kore'den, Suriye'den, Pakistan'dan, Hindistan'dan vesaireden tavsiye alıyorsunuz dediler. Daha sonra kendileri İran'ın operasyonlarının herhangi bir orduyla uyumlu olmadığını kabul ettiler. Asker oldukları için bu gibi saldırıların savaş kolejlerinin derslerine uymadığını ve yeni bir düşünce tarzının sonucu olduğunu anladılar.
Dini inançların zirvesi ve tüm maneviyatın kökü Allah'a olan inançtır. Allah inancı müminin ruhunu ve canını köklü bir dönüşüme uğratır. Allah'a imanın önemli başarılarından biri, müminin hayatın zorlu imtihanları ve fırtınalarında ihtiyaç duyduğu nefsin kuvvetlenmesidir. İnsan imtihanının en zor sahnesi şüphesiz savaştır. Bu nedenle savaşın zorluklarına katlanmak ve savaş sorunlarının üstesinden gelmek, saldırganlığı püskürtmek ve saldırgan düşmanı yenmek çifte güç ve manevi güç gerektirir. Allah'a olan inancın büyük başarısı kutsal savunmada tekrar ortaya çıktı.
Cenab-ı Hakk'a imanın eşsiz gücü, insanlığın hayret verici bilimsel başarılarının, teknolojinin her geçen gün arttığı ve son derece gelişmiş silah ve teçhizatın icadı çağında bir kez daha ortaya çıktı. Bu gerçek, hiçbir yıkıcı ve imha gücü, yüksek silahın sadık ve imanlı savaşçıların güçlü inancını sarsamayacağı kutsal savunma döneminde ortaya çıktı. Hasan Bakri, inanç temelli akılcılık başlıklı yüce bir kavram yaratarak savaşın dönüşüm eksenini ortaya koydu. Savaşın yönetiminde düşünmenin ve rasyonaliteyi geri getirmenin yerini açıklamaya odaklanan Şehit Bakri şunları söylemiştir. Düşmanları ve Amerikalıları rahatsız eden şey düşünmekte çıkmaza girmememiz ki bu da pratikte de çıkmaza girmemize yol açar. Hasan Bakri'nin bakış açısına göre Allah için çalışmak ve savaşmak için çıkmaz söz konusu olamaz.
Tahran Radyosu.
Şehit Hasan Bakri'nin bu cümleleri Hak cephesinin savaşçıları ile Batıl cephesinin savaşçıları arasındaki temel farkı düşünce ve eylem alanlarında bir çıkmazın olmamasını göstermektedir. Tıkanmaların olması ve başarı elde edilmemesi durumu yaşansa da bu çıkmaza girmek ve çıkmazda tıkalı kalmak anlamına gelmez. Hasan Bakri bir diğer konuya yüksek hassasiyet gösterir. O da tevessül, tevekkül, gayb inancı gibi kavramlarda sapma ve karışıklıkların önlenmesine özen göstermedir. Hasan Bakri, bu meselelerin yanlış bir şekilde dile getirilmesi ve yayılması halinde savaş yönetiminin yanılsamalar ve sorunlarla karşı karşıya kalacağını ve bunların çözümünün sonsuz trajedilere yol açacağını çok iyi bilmekteydi.
Beytül Mukaddes operasyonunun planlama toplantısında İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Şehit Ali Seyyad Şirazi, farklı rütbelerin performansının bir analizini sunarken, bazı komutanlar onun sözlerinin arasına girerek bu konulara odaklanmanın gerekli olmadığını ve sorunları tevekkül ve tevessül ile çözebileceklerini vurguladılar. Ancak Hasan Bakri tartışmaya girerek sakince bir anahtar cümle söylemiştir. Biz görünmez güce inanırız ama Allah her akılsızı hidayete erdirmez.
Boğazçı düşman işgalin ilk günlerinden itibaren birkaç günlük zafer hayallerinin gerçekleşemeyeceğini ve önünde çok zorlu mücadeleler olduğunu anladı. Irak Boğaz ordusunun zırhlı kuvvetlerinin Hürremşehir sokaklarında cirit atması ve ardından işgalin ilk günlerinde Hürremşehir halkının ve savaşçılarının benzersiz direnişi ve fedakarlığı savaş alanına çok önemli bir unsurun girdiğini gösterdi. Ve bu unsur da Yüce Allah'a iman ve inanç unsuruydu. Savaşan müminlerin ruhlarına direniş ateşi aşılandığında saldırganların yenilgi ve başarısızlıktan başka bir seçimi geri kalmadı. Cephelerde bulunanların hepsi bu eşitsiz savaşta onları zafere götürecek en önemli faktörün Yüce Allah'a olan imanı olduğuna inanıyorlardı. Devrim muhafızlarının eski komutanı Tümgeneral Safevi İslam savaşçılarının Hayber operasyonundaki cesaretini atıfta bulunarak şunları söylüyor. Mecnun adalarında imanın küfre nasıl galip geldiğini, imanın teknolojiye, silaha üstünlük sağladığını gösterdik. İslam Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanı Emir Tümgeneral Zahiri Nejat, Bostan'ı fethettikten sonra İslam savaşçılarının zaferinde inancın en önemli faktör olduğunu belirtti.
Başka bir ordu komutanı kutsal savunmada inancın rolü hakkında şunları söylüyor. Bu savaş her türlü silah ve teçhizattan daha üstün olan inancın zaferin ana faktörü olduğunu gösterdi. Irak'ın Bas ordusu güçlerinin batı ve doğunun iki süper gücüyle Saddam rejiminin uydularının maddi güç üstünlüğüne ve desteğine rağmen saldırıda başarısız olmalarının nedeninin asıl karşı tarafta bu inancın olduğu söylenebilir. Bas komutanlarından biri esaretinin ardından şunları söyledi. En güçlü kalelerimizden biri olan Abadan'daki yenilgiden sonra İran'da daha fazla kalamayacağımızı tüm komutanlarımız gördü. Kuvvet, tesis ve mühimmat olarak sizden daha fazla güce sahip olsak da Suudi Arabistan, Mısır, Sudan, Ürdün dahil tüm bölge ülkeleri bize askeri yardımda bulunuyor olsalar da aramızda bir eksik var ve başarısızlığımın nedeni de inancın olmaması.
Yüce Allah inancı Bağızçıların yararlanamadığı yeri dolduramaz bir unsurdu. Ayetullah Hamenei'ye göre düşmanın sahip olmadığı şey İran'ın savaşçılarında var olan iman gücü ve öz ve doğru inanç şevkiydi. Bu düşmanın silah ve teçhizatla eksikliğini ve zayıflığını telafi etmeyi zorladı. Hazreti Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle demektedir. Burada İslam mücahitleri bol imanla savaşırlar. Düşman ise amaçsız, inançsız ve motivasyonsuz savaşır. Bu yüzden iman boşluğunu silahlarla doldurmaları gerekir.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yılı Kutsal Savunma Yılları isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran devri muhafızları kara kuvvetleri Irak'ın Kürdistan bölgesindeki PAK ayrılıkçı grubunun karargahını imha etti. Tümgeneral Bakri, Besici'nin düşüncesi güçlü, bağımsız ve müttehit bir İran'ın ilerlemesinin garantörüdür, dedi. İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu Amiral Şehram İrani, çeşitli tipte gemilerin uçuş ekipmanlarını ve stratejik silahların yapımında yer alıyoruz ve denizde gücümüzü gösterdik açıklamasında bulundu. İran'ın bazı şehirlerinde son günlerde çıkan isyanlarda 40 yabancı uyruklu tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Bakır Keni, terörle mücadele ve insan haklarının korunması Batılar açısından samimi değil, dedi. Umman Deniz Amerika'nın Umman denizindeki petrol tankerine düzenlenen saldırıda İran'ın rolü olduğu yönündeki iddiası. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82 ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Oh,